Ayrım 20.
Dolayısıyla İran emekçilerini ve halklarını ileriye, gerçekten özgürlüğe götürecek yeni bir devrim, her zamankinden daha zorunlu bir halde. Humeyni rejimi ve arkasındaki güçler yıkılmayı bekliyor. İçlerinde kafalarını bu örneğe karşı takmış olanların da bulunduğu bizim şeriatçilerimizi tanımak istemez misiniz? Türkiye'nin şeriatçileri. Türkiye'de 20 dolayında İslamcı örgüt var. Her birinin yayın organları, önderleri, politikaları bulunuyor. Türben mücadelesi, Ayasofya kampanyası gibi yan konuların yanı sıra İslam devletine ulaşmak için bugünün görevi tebliğ mi, cihat mı, devleti yıkmanın zamanı mı, değil mi gibi ana tartışma konuları da görülüyor gündemlerinde. Kısaca da olsa gözden geçirmek yararlı olacak. Önce bir tarihçi. Cumhuriyetin ilanı ve öteki gelişmeler Türkiye'de İslamcı akımlar için büyük bir darbe olmuştu. Aslında Cumhuriyet'in kendisi bir din devleti olan Osmanlı'yı yıkarak ve halifelik kurumunu ortadan kaldırarak gerçekleştirildi. İslamcı gruplar 1950'li yıllara değin pek dar bir yaşam alanı bulabildiler. O dönemde anılması gereken önemli İslamcılardan kimileri bugün de adları ile bilinen akımları yaratmış olan Bediüzzaman Said Nursi ve Süleyman Hilmi Tunaan'dır. Onlar ölçüsünde büyük bir örgütlenme yaratmamış da olsa Necip Fazıl Kısakürek'te hidayete erdikten sonra İslamcı harekete ciddi katkılarda bulunmuştur. Bir görüşe göre Türkiye'de İslamcılığı Sırat-ı Müstakim ve Sebül-ü Reşat dergileriyle başlatmak mümkündür. Bundan önce Türkiye'de İslam vardı ama İslamcılık yoktu denmektedir. İslamcılığı Türkiye'de mayalayan bu akımın önde gelen temsilcileri de İsmail Fenne Ertuğrul, Bananzade, Ahmet Naim, İsmail Hakkı İzmirli, Mehmet Ali Ayni, Ahmet Hamdi Akseki, Hamdi Yazır idi. Necip Fazıl Kısakürek'in yayımladığı Büyük Doğu dergisi bu akıma eklenmişti. 1950'li yıllarda Cumhuriyet sonrası ilk yaygın İslamcı örgütlenmeyi başlatan ise İlim Yayma Cemiyeti'dir. Türkiye siyasetinde etkili olan bu örgütün eserleri şunlar. İlk sağcı gençlik örgütlenişleri, örneğin Milli Türk Talebe Birliği'ni İslamcılara kazandırma, Türk Ocakları'nın Şamanist Nital Atsız grubunun değil de İslamcı Türkçülerin eline geçmesinde ağırlığını koyma. MHP ideolojisiyle Türk-İslam sentezinin oluşturulmasına katkıda bulunma. Tarikatları örgütleme. Diyanet İşleri Başkanı'nın da İlim Yayma Cemiyeti belirliğe gelmiştir. Demokrat Parti ile birlikte İslamcılık, karşılıklı yardımlaşabileceği bir siyasal bağlaşık bulmuştur. 1960'lı yılların ikinci yarısından başlayarak Mısır ve Pakistan kaynaklı 1979 İran devriminden sonra da İran kaynaklı bir çevre etkinliği Türkiye İslamcı hareketini köklü biçimde etkilemiştir. İslamcı hareket siyasal parti alanına Milli Nizam Partisi ile çıktı. Bu parti fazla yaşayamadan kapatıldı. Aynı kadroların oluşturduğu Milli Selamet Partisi ise 1970'li yıllarda İslamcı kesimin kendi adına parlamenter politik alanına çıkışıdır. Hatırlatmaya gerek yok. 1980'li yıllar şeriatçı akımların altın yıllarıdır. Bugün İslamcı kesim nasıl bir örgütlülüğe sahip? Başta kendi içlerinde bir sürekliliği olan Nakşibendilik, Nurculuk ve Süleymancılık gibi tarikatlar ve cemaatler geliyor. Kitlesel örgütlenme olarak en başta devlet örgütü içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı var. Siyasal planda Refah Partisi, Aydınlar Ocağı, Türk İslam Sentezi ideolojik çerçevesiyle etkin bir örgüt. Bunlar dışında çeşitli gruplar ve çevreler, gazeteler, dergiler, Kur'an kursları, dershaneler, yurtlar, vakıflar, dernekler. İslamcı kesim, Türkiye'de örgüt olarak bütünsel bir yapı halinde değil. Bu karmaşık, dağınık ve çok yönlü yapılanmalar iç içe geçmiş durumda. Örneğin farklı mezheplere, tarikatlara, gruplara bağlı kişiler aynı parti içinde yer alabiliyor. Böylece İslamcı kesimi öncelikle ideolojik ve siyasal konumlarına göre bölümlendirmek gerekiyor. Ayrım noktalarından biri devlete karşı tutum. Nasıl? Doğrudan Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak Diyanet İşleri Başkanlığı doğal olarak devlete en yakın örgüt. Onu devletten ayıran, rejim değişikliğini amaçlayan öğeleri de yoğun olarak bünyesinde barındırabilmesi. Ancak sonuçta bu örgüt, rejimin din örgütü olma özelliğini elbette ki kaybetmiyor. Devletin din politikasını yayan ve aynı zamanda devlete dinsel politik öğreten bir başka yetki odağı, Aydınlar Ocağı. Devlete en uzak olanlar, Medine dönemi tarzı mücadeleyi, İslam'ı devlet haline getirmek için bugünden eylemli mücadeleyi savunan gruplar. Bunlar kendi aralarında Sünni ve Şii diye ayrılıyor. Ayrıca mezhep farklılıklarını önemsemeyen, ortak çatılar altında mücadele etmek gerektiğini savunan kümeler de var. Türkiye'de İslamcı akımın ana gövdesini oluşturanlar şu anki tavırları bakımından ara akımlar olarak görülebilir. Bunlar devlete yakınlıklarına göre Işıkçılar, Nurcular ve Süleymancılar olarak sıralanıyor. Söz konusu akımlar İslam'ı bir düzen kurma amaçlarından vazgeçmeksizin mevcut düzen içinde yer tutmakta, düzenle karşılıklı çıkar ilişkilerine girmektedirler. Örneğin Işıkçılar ordu içinde ilişkiler edinmekte. Nurcular Diyanet bünyesinde çalışmakta. Süleymancılar Darül Harp hukukunda izin verildiği için faiz gibi aslında İslami olmayan davranış biçimlerine girilmesini savunmaktalar. Günümüzde bir eli Türkiye'de olmak üzere uluslararası alanda çalışmalar yürüten dört önemli İslam örgütü var. 1. Kısa adıyla Rabıta olarak bilinen Suudi Arabistan kuruluşu. Rabıtatül Alemil İslami, Dünya İslam Birliği. 2. Libya destekli Davetül İslam, İslam'a çağrı. 3. İran yandaşı Hizbullah, Tanrı Partisi. 4. Ürdün'de İngiliz desteğiyle kurulan Hizbül Tahrir, Özgürleştirme Partisi. Bunlar arasında Türkiye'de oldukça yaygın etkinliği olan da ABD'ye bağlı Suudi rejimin destekliğinde Rabıta Örgütü. Rabıta ile en sık ilişki kuranlar Refah Partisi ve ANAP içinde kümelenen dinci gruplar. Bilindiği gibi Rabıta Örgütü 12 Eylül döneminde Türkiye'nin yurt dışındaki imamlarının maaşlarını ödemiş ve yönetimin onayından geçmişti bu. Al-Baraka, faizsel finans gibi faizsiz bankacılık yaptıklarını ileri süren para kuruluşları da Rabıta Örgütü ile eşgüdüm içindeler. Rabıta ile ilgili bir görüş ister misiniz? Davet dergisinde Crescent International dergisini yayınlayan Dr. Kerim Sıddıkî ile yapılan bir konuşmada Rabıta Örgütü hakkında şunlar dile getiriliyor. Saptırıcı ve ifsat edici, yıkıcı rol üstlenen İslami yaftılı kurumların başında Rabıta denen Suud Teşkilatı gelir. Amerikan emperyalizmi ve ortaklarının ek yardımlarıyla beraber Suudi rejimin ve yandaşlarının finanse ettiği bu teşkilat, ulema kılıklı zevat başta olarak Müslüman halklar üzerinde etkili olan pek çok şahısları büyük paralar karşılığında satın almaktadır. Arabistan'da iktidarda bulunan hakimler, sultanlar ve bunların uşakları olan idare kadrosunun hepsi dışa, yabancı kafir devletlere bağımlı satılmış kimselerdir. Güzel değil mi? Bir de rabıtacıları dinlesek. Kim bilir neler anlatacaklardır davetçiler hakkında. Bugün Türkiye'de İslamcı gruplar arasındaki önemli ve anlamlı bir tartışma da şu. Türkiye, Darül Harp mi yoksa Darül İslam mı? Buna bakarak Türkiye'de İslami bir düzen kurmak için harekete geçme zamanı geldi mi, gelmedi mi? Bilindiği gibi İslam kamu hukukuna göre ülkeler ikiye ayrılır. Darül İslam ve Darül Harp. Darül İslam, İslam egemenliği altında olan topraklar, yani İslam diyarı, Darül Harp ise bu egemenliğin bulunmadığı ülkeler. Türkiye, Darül Harp'tir denirse yapılacak şu. Muhammed başlangıçta Mekke'de insanlara İslam'ı anlatmış, onları bu yola çağırıp güç toplamıştı. Arkadan Medine'ye hicret ederek orada İslam'ı devletleştirmişti. Sonunda da Medine'yi fethedip İslam'a katmıştı. Tıpkı onun vaktiyle Mekke'de yaptığı gibi önce dini propaganda etmek, mimaşatta bulunup tebliğ görevini yerine getirmek, arkasından da cihata kalkmak. Bu durumda cihat görevi esas olarak Darül İslam'da yaşayanlara ait. Bu kişiler hem kendi ülkelerinde bugün de yaşayan kafirlere karşı mücadele yürütecekler, hem de İslam'ı Darül Harp bölgelerinde yayacaklar. Klasik öğreti ve peygamber devri uygulamasına göre, Türkiye Darül Harp ise bir yolda şu. Müslümanların ya bir İslam ülkesine ya da mücadelelerini yürütmeye elverişli bir başka yere göç etmeleri. Geçmişte Türkiye'de bu yolu izleyenler görüldü. Bu tartışma İslamcı kesimin uzun süredir gündeminde aslında. Daha doğrusu Cumhuriyet'ten sonra Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğu İslamcıların gündeminden hiç çıkmış değil. Son 10 yıldır da İslamcı hareketin yükselişi bu tartışmayı günümüzde daha da canlandırmış bulunuyor. Sorun kuramsal sınırı aşmış durumda artık. Darül İslam, Darül Harp tartışmasında tutulan saf, İslamcıların pratik tavırlarını, eylem biçimlerini, taktik hedeflerini etkiliyor. Bir yandan, İslam'ı Türkiye'de devlet olma aşamasına sıçratmak anlamında köktenci hareketler yükselirken, öte yandan akıllı siyaset yapma kaygısı, İslamcı akımın bugün geldiği dönemeçte önemli bir ayrılık noktası. Ancak taktikleri ne olursa olsun, stratejik hedef hepsi için aynı. Bütün kural ve kurumlarıyla İslam'ı devlet ve toplum aşamasına egemen kılmak. İslam'ı yani şeriatı. İslam'ı ve onun şeriatını gerçekleştirmek isterken neyi yıkmak istediklerini de açıkça belirtiyorlar. Çalışmalarını Almanya'ya hicret edip orada sürdüren ve hatırı sayılır bir yandaş kitlesi bulunan Cemalettin Kaplan, Yeni Neslin Görevleri adlı broşüründe şöyle diyor. Türkiye'de bir dereceye kadar İslam'ın itikat ve ibadet bölümlerine müsaade edilmekte ise de, muamelat, yani dünya, devlet ve siyaset, bölümü ile ukubat, yani ceza bölümü ihmal edilmekte ve suç sayılmaktadır. Dini devletten ayırmak kafirliktir. İslamcı militan der ki, Ak Doğuş'ta Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'den şu alıntıyı yapıyor. Türkiye'de kurulan demokratik laik cumhuriyet, medeni kanunu kabul etmek suretiyle İslam fıkhını yürürlükten kaldırmış ve diğer hususlarda da Avrupa'dan getirilen kanunlarla hükmetmeye başlamıştır. Bu sebeple Darül Harbe dahil olmuştur. Görüldüğü gibi bu insanların dinin inanç ve ibadetleriyle vicdanlarda kalması gibi bir sorunları yok. Hedef demokratik, laik cumhuriyet, medeni kanun ve öteki yenilikler, yani kadın hakları başta olmak üzere 200 yıla yaklaşan aydınlanma hareketimizin bütün kazanımları. Bu insanlar çağın apaçık dışına düştüğü halde şeriatı bütünüyle savunuyorlar. Dinde herhangi bir reform yapmak gibi bir kaygıları da yok. Hem mümkün mü İslam'da reform yapmak? 8. İslam'da reform mümkün müdür? Günümüzde İslamcı akımlar yeniden palazlanır ve 1400 yıl önceki esasları zamanla ortaya çıkmış bir takım değişikliklere de sırt çevirerek olduğu gibi savunur ve toplumu tedirgin ederken kimi çevreler bu ilkelliğe bakıp İslam'ın hiç olmazsa bir reformdan geçmesi gerektiğini düşünürler. Onlara göre İslam vaktiyle Hristiyanlığın geçirdiği gibi bir reforma tabi tutulursa çağın gereksinimlerine uygun hale gelecektir. Özünde ilerlemeye engel olmayan bu din için tek sorun budur denir. Aslında İslam'la ilgili olarak göz ardı ettiği bir takım önemli noktalar bir yana, Hristiyanlıktaki reformun ve sonrasının koşulları ile çağımızdaki koşulları aynı kefeye koymak gibi bir yanlışlıktan hareket etmektir bu düşünce. Konuya da oradan girmekte yarar var. Hristiyanlık, reform ve sonrası. Hristiyan dünyasında dinde reform hareketi 16. yüzyılda gerçekleşti. Çeşitli ülkeleri içine alan hareketin asıl etkeni, Batı toplumunun o yüzyılda artık açık seçik içine girdiği kapitalist gelişmedir. O gelişmeye sahiplik eden, giderek toplumun öncü gücü olmaya soyunan burjuvazi, kendi yaşam felsefesini de kilise ideolojisinin üzerine çıkarmaya çalışıyordu. Reform hareketinin başlarında burjuvazi önemli bir toplumsal güç haline gelmişti gerçi. Ancak hiçbir ülkede de iktidarda değildi henüz. Bilindiği gibi ilk burjuva devrimi İngiltere'de 17. yüzyıl ortalarında yaşanmıştır. Reform hareketinde itici güç olan burjuvazinin yanı sıra merkezi krallıklar oluşturmuştur kimi feodal aristokrasilerin çıkarları da. Ama kilisenin giderek Katolikliğin maddi ve manevi egemenliğine karşı burjuvazi ile birlikte hareket edilmesindeydi. Öte yandan ezilen halk kitleleri eşitlik gözlemlerini hiyerarşik toplum düzenine ilişkin olarak Orta Çağ'da kilise babalarının geliştirdiği ilkelerin bir yana bırakılıp ilk Hristiyanlığın saf durumuna dönülmesi istemiyle yansıtıyorlar ve bu savla ortaya çıkan reformcuları destekliyorlardı. Hristiyanlıktaki reformun genel çerçevesi budur. Hareketin kimi kendine özgü özellikleri de şunlardır. Papalığın Tanrı'nın yeryüzündeki vekili sıfatıyla dünyada da tanrısal iktidar benzeri bir hükümranlık oluşturma ve bu amaçla merkezi krallıklar üzerinde tek otorite olma savı daha 14. yüzyılda yenilgiye uğramıştı. Gerçekten Fransa kralı Güzel Filip'in papalığı yenilgiye uğratması yeni bir gelişmenin başlangıç noktasıdır. Ulusal krallıkların papalık karşısındaki bağımsızlığı yavaş yavaş maddi bir içerikle kazanan değişmez tek manevi otorite düşüncesini yıktı. Bir başka deyişle Hristiyanlıkta reform sonucunu doğuran nedenlerden birisi ulusal krallıkların papalığa karşı bağımsızlık ve egemenlik kavgasıdır. Kiliseye karşı gelişilen başkaldırı da temel neden doğaldır ki burjuvazinin ve merkezdeki feodallerin iktisadi çıkarlarıydı. Gerçekten İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka, İsviçre gibi ülkelerde geniş kilise ve manastır toprakları bu sınıflarca ele geçirildi. Böylece 16. yüzyılda kilise maddi güç bakımından büyük darbe yedi ve söz konusu ülkelerde kapitalist gelişme önemli bir adım atmış oldu. Öte yandan sınıfsal çıkarların çatışması felsefi planda da kendini gösterdi. Gelişen burjuvazinin akılcı düşünceleriyle din dogmaları arasındaki mücadele, iki sosyal sistem arasındaki mücadeleydi aslında. Öte dünya ile bu dünya arasındaki seçimde, bu dünyanın kendini kabul ettirmesi, düşünce planında önemli sonuçlar doğurdu. Örneğin, Calvinizm, bu dünyada çalışılması ve zengin olunması savıyla burjuvazinin düşüncelerini dile getiriyor ve kilisenin aklı uyuşturan, öteki dünya için yaşanması gerektiği yolundaki düşüncesine darbe indiriyordu. Böylece 16. yüzyıl reformcularının geliştirdiği düşüncelerle maddi ve iktisadi birikim günah olmaktan çıkıyor ve tanrısal bir göreve dönüşüyordu. İşte bütün bu gelişmelerin sonucu olarak kilise ulusallaştı. İncil'in ulusal dillere çevrilmesi ve ulusal dillerde ibadet, kiliseler üzerinde devlet denetimi gündemdeki hedeflerdi. Bu anlattıklarımıza benzer gelişmeler İslam'da da olmuş mudur? İslam dünyasında ne kilise krallık kavgasına benzer bir kavga, ne de akılcı düşünce ile din dogmaları arasında öyle uzun boylu adım adım gelişen bir mücadele yaşandı. Bunun asıl nedeni İslam dünyasının bütünüyle farklı tarihsel koşullarda kapitalist gelişme içine girmesidir. Ayrıca İslam'a has kimi özellikleri de belirtmek gerekir. Gerçekten İslam'da devlet örgütünün yanı sıra Batı kilisesine benzer ayrı bir dinsel örgütlenme ve maddi bir gücün temsilcisi olarak ayrı bir ruhban sınıfı olmadı. Bilindiği gibi Hristiyanlığın ilk 300 yıl boyunca yasa dışı bir dönem yaşaması sonucu kilise devlet örgütünden ayrı ve bağımsız bir din örgütü niteliğini kazandı. Orta Çağ bu iki örgütün, yani başında Papa'nın bulunduğu kilise ile çeşitli devletlerin iktidar kavgalarıyla geçti. Bu kavgalar az önce de söylediğimiz gibi dinde reforma giden gelişmelerde önemli bir rol oynadılar. İslam'da ise böylesi çatışmalar olmadı.